Ayrım 70, sayfa 479. Vesatüs'e gitmek için bir saatten fazla. Manon saat 15 sularında serbest bırakılmıştı. Benim Falco'yu aramamdan önce. Bu da onun hemen trene bindiğini ve Saltüis'e geldiğini gösteriyordu. Bu zamanlama onun Cerberus ailesini katlederken nerede olduğunu ispatlayan tartışma götürmez bir kanıttı. Vücuduma bir sıcaklık dalgası yayıldı. Seni gören oldu mu? Diye sordum. Hayır. Besançon'dan Saltüis'e nasıl gittin? Taksiyle. Şoför. Onu Besançon'dan aldığına dair tanıklık edebilirdi. Paris'te işlenen cinayetle aynı saatte. Bu geceden itibaren şimdi bir de şoförün izini sürecektim. Geriye Manon'un cinayet mahallindeki parmak izlerini açıklamak kalıyordu. Bu işte bir dalavere vardı ama önce Manon'u kurtarmalıydım. Neden oraya gittin? Korkmuştum. Beni saatlerce sorguladılar Mert. Beni neden aramadın? Senin de işin içinde olduğunu düşündüm. Sana dönmek istemiyordum. Velodon'a kendi evime gitmekte. Manon gece yarısı yatak örtüsünün altında mırıldanan küçük bir kız gibi çabuk çabuk konuşuyordu. Benim sesim ise yeniden canlılığına kavuşmuştu. Yerinden kımıldama, geliyorum. Bölüm 113. 2 saat sonra Valbore'de sınırı geçiyordum. Porterli yere kadar E23'ü takip ettim. Sonra Mato yönüne saptım. Dap boyunca ilerledim. 1 saat daha yol aldıktan sonra Sartuis göründü. Bu kadar acımın arasında küçük de olsa bir ışık parlıyordu. Manon'u bulacaktım ve onu korumam altına alacaktım. Vadiye doğru inerken aşağıda Sartuis'in lüks konutlarının bulunduğu mahalleye doğru yol alan bir jandarma minibüsü gördüm. Tepe lambası açıktı ancak tren çalışmıyordu, çalmıyordu. Cep telefonuma uzandım. Falco! Onu bulamadım Matt. Hiç ipucu yok mu? Hayır. Yedi yerleri onlar da Jura'ya döndüğünü düşünüyorlar. Neden? Luke'un düşüncesi bu yönde. Luke mu? Haberi ona Corin Magnan verdi. Tek kelime etmeden dinledi. Her geçen gün biraz daha aklını yitiriyor. Sadece onları Manon'un öldürdüğünü ve onu Sartorius'te aramamız gerektiğini söyledi. Kaynağına döneceğini belirtti. Yani annesinin evine. Luke gerçek bir falcıydı. Telefonu kapattım ve yeniden gaza yüklendim. Jandarmanın mavi tepe lambası dağların yamacına vuruyordu. Onlardan önce ulaşmalı Manon'u kurtarmalıydım. Gaz pedalına biraz daha yüklendim. Şehrin girişinde sola saptım. Demiryolu boyunca uzanan ne kavşağı ne trafik ışıkları olan bir yol hatırlıyordum. Dördüncü vitese geçtim. Saatte 130 kilometre ile gidiyordum. Farların yolun kenarındaki ışıkları sanki köklerinden ağaçları sanki köklerinden söküyordu. 4 dakika sonra Sartuis'in dengin mahallesini geride bırakmıştım. Minibüsün ışıkları hala ovada yanıp sönüyordu ama artık arkamda kalmıştı. Onların önüne geçmiştim. Manon'a kavuşmama sadece 2 dakika kalmıştı. Piramit biçimli evi gördüm. Beyaz badanalı koca duvarını, bütün büyük camlarını. Hiç ışık yoktu. Evin arkasına girdim ve Manon'un cebinden aradım. Geldim. Neredesin? Garajda. Evin yakınındaki kulübeye doğru koştum. Jandarma arabasının mavi ışığı gitgide büyüyor. Sanki bütün vadiyi kapatıyordu. Kapıya vardım. Ağır ağır açıldı. Geçen her dakika etinden bir parça kopuyordu. Manon karanlığın içinde belirdi. Aydınlık yüzü dudaklarının buğusuyla puslanmıştı. Mırıldandı. Neden buraya geldiğimi bilmiyorum. Bu ev bütün korkularımı yok ediyor. Ben... Gel. Manon ışıktan çıktı. Hareketleri ürkek ve hızlıydı. Minibüsün ışıkları iyice görünür hale gelmişti. Bunlar kim? Polis mi? Acele et. Sana söylüyorum. Benim burada olduğumu biliyorlar mı? Yeni bir gelişme oldu. Ne? Jandarma birkaç yüz metre uzağımızdaydı. Fısıldadım. Lori, Luke'un karısı öldürülmüş iki küçük çocuğuyla birlikte. Manon küçük bir çığlık attı. Gözlerini minibüs yönüne doğru çevirdi. Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorlar? Cevap vermedim. Elini tuttum ve onu arabaya doğru çektim. Direndi. Ona doğru döndüm. Bağırdım. Gel kahretsin. Çok geçti. Minibüs yolun altında belirmişti bile. Manon'u çekiştirdim. Arabanın kapısını açtım ve içeri sürücü koltuğuna doğru ittim. Ellerine anahtarları tutuşturdum. Bir geceyi daha üniformalıların arasına geçiremezdi. Yarına kadar ben taksi şoförünü bulup ifadesini alana kadar saklanacaktı. Git çabuk. Ya sen? Burada kalıyorum. Zaman kazanacağım. Hayır ben. Anahtarları tutup avucunu kapattım. İsviçre'ye git. Sınırı geçince beni ara. İstemeye istemeye motoru çalıştırıp hareket etti. Bağırdım. Sınırı geç ve beni ara. Sanki yürümün bütün ayrıntılarını hafızasına kazımak ister gibi camdan bana baktı. Jandarma minibüsünün mavi ışıkları çoktan yüz attığında hüzünlü gölgeler oluşturmaya başlamıştı. Motoru öttürerek geri geri gitti. Döndüm ve yola doğru yürüdüm. Minibüs durdu. Jandarmalar arabadan attılar ve ellerinde silahlarıyla bana doğru koştu. İçlerinden biri bağırdı. Burada ne yapıyorsunuz? Kimliğimi çıkarmak için hamle yaptım. Kımıldama! Ancak hüviyetimi çıkarmayı başarmıştım. Farlardan yayılan ışık hüzmesine doğru tuttum. Ben polisim. Adamlar biraz yavaşlarken siyah anoraklı bir subay hepsinin önüne geçti. Adım Matthew Dury, Paris Cinayet Masası. Adam kimliğimi aldı. Bir soruşturma üzerinde çalışıyorum ben. Evinden 800 kilometre uzakta mı? Açıklayabilirim. Çok isterim, evet. Kimliğimi cebine attı. Sonra omzunun üzerinden açık garaj kapısına baktı. Çünkü daha çok bu haneye tecavüzü andırıyordu. Adamlarına döndü. Sizler, evi arayın. Yeniden bana baktı. Araban nerede? Yolda arızalandı. Yürüyerek geldim. Tubay ses çıkarmadan beni inceliyordu. Formele bulanmış pardüsü, kanlı bir yüz, yana kaymış bir yaka. Jandarma ağır ağır nefes alıyordu. Farların ışığı arkasından vurduğu için yüzünü seçemiyordum. Sentetik kürk yakası karanlıkta parlıyordu. Açık konuşmuyorsun dostum, diye homurtuyla söylendi. Bize her şeyi anlatman gerekecek. Hem de bütün ayrıntısıyla. Sorun değil. Bir jandarma koşarak arkasında belirdi. Kadın burada değil yüzbaşım. Subay sanki beni daha iyi görmek ister gibi bir adım geriledi. Gözlerini benden ayırmadan diğer jandarmaya sordu. Ya garaj? Kimse yok yüzbaşım. Öfkeyle ellerini birbirine vurdu. Tamam dönüyoruz ve bu beyi de götürüyoruz. Bize anlatacak çok şey var Manon Timonis'le ilgili. Döndü ve önceden fark etmediğim lacivert renkli bir arabaya yöneldi. Yolcu kapısını açtı ve beni içeri doğru itti. Bir telsizle konuşmaya başladı. Burgen konuşuyor. Dönüyoruz. Hayır, burada değil. Yeniden bana baktı. Ama bir şey bana fazla uzakta olmadığını söylüyor. Burgen. Bu ismi hatırlıyordum. Sarrett'in dosyalarını alan ve soruşturmayı onun kaldığı yerden devam eden jandarma yüzbaşısı. Bu iyi mi yoksa kötü bir haber miydi bilmiyordum. İki jandarma minibüse kadar bana eşlik etti. Arabaya binemezdim. Arka kapıyı açtılar. Sinmiş tütün ve yağlı metal kokusu burun deliklerime hücum etti. Hala telsizle konuşan subayın sesini duyuyordum. Bütün yollara barikat istiyorum. Besançon, Portenlier, sınıra giren yollar. Her aracı durdurun. Hepsi bu. Ve unutmayın, silahlı olabilir. Manon'u bu kadar önlemden kurtulma şansı var mıydı? Çoktan sınıra ulaşmış olması için dua ediyordum. Zaten bunu başardığında beni arayacaktı. Sonra ben arabanın içinde birkaç saat kestirecek ve uyandığında ben yanında olacaktım. Her şeyi çözüme kavuşturarak. Bölüm 114. Silvi Simonis'in evinde ne arıyordun? Sen diye hitap etmek küçük düşünmenin ilk yoluydu. Bir soruşturma yürütüyordum. Ne soruşturması? Silvi Simonis cinayeti Paris'te üstünde çalıştığım başka olaylarla bağlantılı. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Dosyayı bilmediğimi mi düşünüyorsun? Öyleyse neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Ben siz diye hitap etmeyi sürdürüyordum. Kuralları biliyordum. Karşındakini aşağıla, kendin için saygı iste. Burgen'in ofisi dar ve soğuktu. Kontrplak duvarlar, metal mobilyalar, sigara izmaritlerinin kokusu. Masanın diğer tarafında olmak bile çok gülünçtü. Doğrudan sordum. Sigara içebilir miyim? Hayır. Kendine bir sigara çıkardı. Filtresiz bir jitan. Yavaş hareketlerle yaktı. Derin bir nefes çekti. Sonra dumanı suratıma üfledi. Her halükarda, dedi. Bu olay seni ilgilendirmiyor. Ayrıca senin kim olduğunu biliyorum. Yargıç Magnan beni biraz önce aradı. Senden ve Manon Simonis ile ilişkinden bahsetti. Yüzbaşı Brüggen, sigarasını dudaklarının kenarına yerleştirmiş öyle konuşuyordu. Sigarası bir kayaya tutunmuş bir kabuklu yandırıyordu. Üzerindeki yakası köklü parkayı bile çıkarmamıştı. Sarrazin sizin dolaplarınızı örtbas etmiş. Neden? Diye kendi kendime soruyorum. Bana güveniyordu. Ama görünüşe göre bu ona şans getirmemiş. Manon'u düşündüm. Cep telefonum çalmıyordu. Şu ana kadar Nocerel kantonuna Leloka varmış olmalıydı. Masasına doğru eğildim ve her zamanki argümanımı ileri sürdüm. Bu olay son derece karmaşık. Fazladan bir polis hiç de kötü olmaz. Bu dosyayı çok iyi biliyorum ve jandarma bir kahkaha attı. Bizim bölgemize geldiğinden beri burnum boktan çıkmıyor. Birbiri ardına ölümler oluyor. Ya çözüm? İşte bir tek o yok. Maurice Beltrini düşündüm. İsviçre polisi şu sırada Parkosola villasında olmalıydı. Ancak Fransız jandarmasını aramalarına bir sebep yoktu. Brüggen devam etti. Sana yardım etmeyeceğim dostum. Paris'te bir polisin burada insanların canını sıkmasına izin vermem. Soruşturma Paris'te devam ediyor. Manon Simonis nerede? Bilmiyorum. Annesinin evinde ne yapıyordun? Size söyledim, soruşturmam için. Ne arıyordun? Cevap vermedim. Devam etti. Bir kurbanın evine zorla girdin. Yetki alanından çok uzaktasın. Üstelik hiçbir resmi görevin yok. Dış görünüşün hiç iç açıcı değil. Elbiselerini de analize yollayabilirim. Enteresan bulgulara ulaşacağımızdan da eminim. Kötü tostladın aslanım. Koltuğunu duvarlara yaslayana dek arkaya yat. Koltuğunu duvarına Duvara yaslanana dek arkaya yatırdı. Kollarını kavuşturmuştu. Yine de bana Tilly evinde ne aradığını söylersen her şeyin üzerine sünger çekebilirim. Taktik değiştirdi. Her şeye rağmen burada başıma ne gelirse gelsin hiç önemi yoktu. Yeter ki Manon güvende olsun. Isıtçıya ulaşsın. Size hiçbir şey söyleyemem, dedim üzgün bir sesle. Amirimi cinayet masasından Natalie Dumaya'yı arayın. Biz sizi hücreye atmayı düşünüyorum. Bunu yapmayın. Neden? Cep telefonunu çıkardım. Ekranıma baktım, mesaj yoktu. Telefon mu bekliyorsun? Alaycı ses tonu sinirlerimi zıplatıyordu. Brügen duvardan yine masasına döndü. Nefesini suratında hissediyordum. Alkol de neşer yoktu. Araban nerede? Size söyledim, arızalandı. Nerede? Yolda. Nereden geliyordun? Besançon'dan. Adamlarım araştırdı, arabanı bulamadılar. Bilemiyorum. Peki pardüsündeki bu lekeler? Yolda düştüm. Bir formül birikintisine mi? Sırıttı. Mor gibi kokuyorsun dostum. Sen telefon zili konuşmasını yarıda kesmişti. Brügen silahını, sigarasını hatırlamıştı. Yanına çektiği alüminyum küllükle sigarasını söndürdü. Sonra ağır hareketlerle telefonu açtı. Evet. Gülümsemesi yok oluverdi. Kırmızı teni soluk pembeye döndü. Birkaç saniye geçti. Jandarmanın yüz ifadesi sürekli değişiyordu. Homurdandı. Tam olarak nerede? Kan yüzünden çekilmeye devam ediyordu. Sanki gözlerine perde inmişti. Güçlükle soludu. Bekleyin, geliyorum. Telefonu kapattı. Bir süre gözlerini masasına dikti. Sonra bakışlarını yakaladı. Sana kötü bir haberim var. Yüreğim sıkışır gibi oldu. Başı öne doğru eğikti. Mırıldandı. Manon Simonis ölmüş. Jandarma şaşkınlığını ve çaresizliğini ifade etmek için kollarını iki yana açtı. Sonra sigara paketini uzattı. Hareketlerini zorlukla algılıyordum. Sanki zaman durmuştu. Sonra yavaş yavaş kelimeler netlik kazanmaya başladı. Kafamın içinde bir çatırtı oldu. Bir saniyeden kısa bir süre sonra bir fosile dönüşmüştüm. Taşlaşmış bir ölüye. D-437 karayolunda Morta yakınlarında bir barikatı zorla aşmaya çalışmış. Adamlarım açmış. Arabası bir karaçam ağacına çarpmış. Kafası ön konsola vurmuş. Ben kısacası ellerini iki yana açtı. Her şey bitti yani. Gidelim. Devamını duyamadım. Bayılmıştım. Bölüm 115. Aguanalı Aziz Tomasa, Tanrı bilmezliğiyle bilinirse çok daha iyi bilinir diye yazar. Dua Tanrı ne kadar uzak, anlaşılmaz, ulaşılmaz olursa o kadar tutkulu olur. Mümin Tanrı'yı anlamak için dua etmez. Onun gizeminde, onun büyüklüğünde yetip gitmek için dua eder. Istırap eşiği ne kadar aşılırsa aşılsın, terk edilme duygusu ne kadar ezici olursa olsun önemi yoktur. Tam tersine, Tanrı'ya ulaşan yollar azaldıkça ona daha fazla yakarılır. Bu anlaşılmazlık bile onun gizemine giden bir köprüdür. Onun esrarını çözme yöntemidir. Başkaldırıyı, gururu, iradeyi bu yolda yakmaktır. Ruanda'da bile dışarıdan palaların sesleri ıslıklar duyulurken büyük bir tutkuyla dua etmiştim. Umutsuzca, tıpkı bugünkü gibi. Cumartesi sabahının ilk saatlerinden beri bazı sözcükler belleğimden yeniden hayat bulmuştu. İnsancın, inancın belleğinde. Aslında bu inanç yüzeysel bir davranıştan başka bir şey değildi. Kaybettiğim alçak gönüllüyü, anlaşılmazlığı yeniden kazanmak için bir girişimdi. Aslında artık ne bir Hristiyandım ne de bir insan. Sadece bir çığlıktan başka bir şey değildim. Asla kabuk bağlamayacak açık bir yere. Her geçen gün iltihaplanan, çürüyen zavallı bir varlık. Dualarım sözcüklerimin altında bir kokuşmuşluk vardı. Manon. Onun için gerçek hayatın, sonsuzluğun şimdi başladığını ve benim de vaktim gelince ona kavuşacağımı düşünmem abesle iştigaldi. Gerçek olan bir tek şey vardı. Onu benden çalmışlardı. Dünyadaki tek şansımızı. Birlikte yaşayabileceğimiz mutlu yılları düşündükçe benden koparıp aldıkları bu mutluluğun neden olduğu fiziksel acıyı hissediyordum. Anestezi yapılmadan alınan bir organ, bir kas, bir et parçası gibi. Acımın değişik biçimleri vardı. Bazen iki küçük kızı, Camille ve Amandine'i düşünüyordum. Ve Lori'yi hep mesafeli durduğum, artık uykusuz gecelerimin kabusu olacak Lori'yi. Cumartesi sabahının ilk ışıklarıyla jandarma beni serbest bırakmıştı. Birkaç kez daha yalan söylemek zorunda kalmıştım. Manon kiralık arabamı çalmıştı. Ona ihanet ettiğim için vicdan azabı duyuyordum. Ancak jandarmaya kabul edilebilir bir açıklamada bulunmam gerekiyordu. Aslında tek istedikleri beni serbest bırakmaktı. Vanitas, vanitas et, omnia vanitas. Boşlukların boşu, boşlukların boşu, her şey boş. Eski ahit vaiz 1 bölü 2. Soruşturmalarının ve yetkililerinin jandarma ve ne vaide ne Buse'ye bildirdi. sadece boşluklarını hissettiler. Sabah 8'de serbesttim. Aynı gün cesedin teşhisi için Jean Mingeot Hastanesi'nin morguna gittim. Son karşılaşmamızla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordum. Vicdanımın derinliklerinde çok uzaklarda yapmam gereken bir şey vardı. Manon'un cenaze töreniyle ben ilgilenecektim. Bu da Luke'un ailesinin cenazesini kaçırmam demekti.